Ayrım 5.
Sayfa 62. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Fethullahçılar raporu. Fethullah Gülen'i böylesine kızdıran ve müritlerini sorumlulardan intikam alınması, misilleme yapılması doğrusuna harekete geçiren 18.3.1999 tarih ve 1820-99 sayılı gizli yazı ile 16.4.1999 tarih ve 2399-99 sayılı gizli yazı ile eklerindeki toplam 79 sayfalık raporda söz konusu ihtibarat bülteninin aksine son derecede önemli saptamalar dikkat çekmektedir. Fethullah Gülen hasım cephe, laik cephe olabilir ile ilgili net bilgiler alıp karşı tedbir geliştirmek için istihbarat faaliyetlerinde bulunmayı da ihmal etmemektedir. Bu tür ihmallerin kendilerine çok pahalıya mal olacağını bilmektedir. Hatta daha ileri giderek hasım cephenin önünde yürümenin hizmet açısından şart olduğunu düşünmektedir. Fethullah Gülen'in bu hususta bir hayli yol aldığını inkar etmek mümkün değildir. Son zamanlarda ordu, polis ve MİT teşkilatları arasında sızma faaliyetlerine ağırlık verdiği bilinmektedir. Zira ışık kışlalarında özenle yetiştirilen ışık süvarileri, ağabeyleri tarafından yönlendirilerek bu birimler için açılacak imtihanlara özenle hazırlanarak sızma faaliyetleri içerisine girdikleri alınan bilgilerdendir. Sızmalardan emniyet teşkilatının en çok istihbarat bilgi işleyen personel birimleri hedef yapılmıştır. Ankara Emniyet Müdürlüğü 16 Nisan 1999 tarihli Fethullah Gülen raporu 2. bölüm sayfa 36. Raporda Fethullah Gülen'den bir alıntı yapılarak şöyle yorumlanmıştır. Diyorlar ki bu memleketin kurtuluş için politika tek çaredir. Sizler hangi hizmet üniteleriyle toplumu yükseltmeye çalışıyorsanız çalışın. Mevcut sistem mutlaka hep sizin birkaç adım önünüzde yürüyecek ve bu yarışta siz her zaman geride kalacaksınız. Meseleyi kökten halletmenin bir tek çaresi vardır. O da politika yoluyla iktidar olmaktır. Diyorum ki politik yolla hizmet vermek belki memleketi mutlu yarınlara ulaştırma yollarından biri olabilir. Ama kesinlikle tek yol olamaz. Böyle yanlış bir kabulleniş günümüzün realitelerine olduğu kadar tarihi realitelere de göz yummak demektir. O hangi sihirli değnektir ki durup dururken bir işaretle adliyeyi, mülkiyeyi, marifi düzeltip bizlere özlediğimiz temiz ve nezih toplumu garanti etsin. Ben her türlü ihtimale saygının yanında kesin bir dille ifade ediyorum ki, sizler bütün toplumu, bütün üniteleriyle istediğiniz seviyeye getirseniz bile, bu toplumun o seviyeye motivesi için en az çeyrek asır geçmesi lazımdır. Bu lüzum sadece bize hasta değildir. Her büyük inkılap ve köklü değişim bunun böyle olmasını gerektirir. Fasıldan fasıla, cilt 3, sayfa 232. Fethullah Gülen burada tam bir stratejist ve önemli bir sosyolog ve siyaset uzmanı olduğuna işaret etmekte, politik yolla hizmet vermenin memleketin kurtuluşuna tek çare olamayacağını, bunun yanlış bir yöntem olduğunu ve özellikle de günümüzün gerçeklerine, tarihi realitelere de ters geldiğini seçtiği özel kelimelerle vurgulamaktadır. Günümüzün realiteleri derken herhalde karşı cephe olarak adlandırdığı toplumun kesimlerini, tarihi realite derken de geçmişte irticaya karşı verilen mücadeleleri kastetmektedir. Fethullah Gülen mülkiyeyi, adliyeyi ve marifi kastederken de herhalde adliye yerine şeriat mahkemelerini, mülkiye ile halifeliği, marifle de tekke, zaviye ve medreseleri özlemekte olduğunu anlatmaktadır. Ancak bu şekilde özlediği nezihe topluma kavuşacağını düşünmektedir. Zaten son zamanlarda ülkemizin yukarıda kendisini de ifade ettiği özel önem arz eden kurumlara kendi yandaşlarını yerleştirmek için özel bir çaba sarf etmesi ve kolej adı altında açtırdığı medreselerde Risale-i Nur'la aydınlanan gençleri yetiştirip bu birimlerin kritik noktalarına yerleştirmek istemesindeki gayede tabandan tavanı kuşatmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Adı geçen rapor, 2. bölüm, sayfa 39-40. Raporun birinci bölümünün sonuç kısmında şu değerlendirmeye yer verilmiştir. Fethullah Gülen'in Ölçü adlı kitapçığının 60. sayfasında yerinde durup mevziini koruma, düşmanı alt etme ve hedefe varmanın en birinci vesilesidir. Cepheyi terk edip ayrılanlar ise yerlerinden ayrıldıkları andan itibaren kaybetme yoluna girmiş sayılırlar tarzındaki telkin ve ciddi bir cephe faaliyetinin varlığına işaret edilmekte ve bu stratejinin mevcut çalışma sürecinin içerisinde uygulandığı müşahede edilmektedir. Bu anlatım geçmiş yıllarda yaşadığımız davadan döneni vurun anlatımı da PKK'nın davadan ayrılan militanlarına yönelik yapmış olduğu tehditlerle paralellik arz etmektedir. Tarikatın lideri konumundaki Fethullah Gülen'in imzasına havi kitapların tetkikinden de anlaşılacağı gibi kendisini dinsel bir dava adamı olarak anlatmasına rağmen daha ziyade tarikatın propagandisti konumunda gözükmektedir. Kitaplarının tetkikinden de anlaşılacağı gibi propaganda ağırlıklı kitaplarının üslubu ve ağdalı deyimleriyle dinsel telkin içeren kitapların üslup ve deyimlerinin farklılığı da eserlerin tek kaynağa ait değil, mal edilmiş şekilde yazılmış olduğu görülmektedir. Devletin anayasal nizamını değiştirerek yerine şer'i esaslara dayalı bir İslam devleti kurmayı hedeflediği değerlendirilen Fethullah Gülen ve yandaşları, 28 Şubat kararlarının alınmasından sonra ve özellikle soruşturma ile ilgili yazışmaların başlamasıyla birçok örgüt evini boşaltmış, örgütsel yapılanmaya zarar vermemek için faaliyetlerini mevzii koruma kuralına uyarlamışlardır. Şu anda birçok örgüt mensubu ve talebeleri aile evlerinde örgütsel faaliyetlerini sürdürmektedirler. Gülen örgütlenmesinin ekonomik boyutu da göz önüne alındığında gelecekte ülkemizi bekleyen tehlikenin büyüklüğü endişe verici boyuttadır. Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın konuyla ilgili başlattığı soruşturmaya müteakip, cemaat mensupları arasında tedirginliği arttırdığı, buna paralel olarak Gülen'in örgütlenmesinin temel taktiklerinden olan takiye yöntemleri uygulanmak suretiyle, tedbirlerin giderek arttırıldığı ve hatta savunma boyutundan saldırı boyutuna geçildiği gözlemlenmektedir. Adı geçen rapor, 1. bölüm sayfa 6-7. Raporun ikinci bölümünün sonuç kısmında ise şu yargıya yer verilmiştir. Örgüt kadrolarına çeşitli vesilelerle nasihatlerde bulunan yeterli kuvvete sahip oluncaya kadar hedefe ulaşmak için teknik ve taktiklere başvurmasını, yani sessiz ve derinden giderek hislerle değil mantıkla hareket edilmesini öğütleyen Fethullah Gülen'in, kitaplarıyla biraz dikkatlice büyüteç altına alındığında, kendi niyet ve hislerini gizleme yönünde bile mantığını, aklını yeterince kullanmaktan aciz bir kişi olduğu anlaşılacaktır. Hal böyleyken kendine ve kadrolarına Türkiye ve dünyayı kurtarma misyonu biçmesi, buna inanmaları, bunun dışında Allah'ın, peygamberin, meleklerin kendilerini destekledikleri iddia ve saplantısı içinde bulunması, kurtuluş için bütün dünyanın kendilerini beklediğine, kendilerinin Allah'ın ordusu olduğuna, kurtuluşun cemaate tabi olmakla ve ışık evlerde yetişmekle mümkün olacağına inanması, Türkiye'yi nasıl bir tehlike ve karmaşanın, nasıl bir çılgınlığının beklediğinin somut işaretleridir. İçinde bulunduğu ve bütün bu olumsuz düşüncelerini rahatlıkla gündeme getirebildiği demokratik rejim içerisinde, hoşgörü beklentisi içerisinde siyasi ve entelektüel birçok kesimi etkileyebiliyor, demokratik haklarına dokunulduğunda rejimle savaş yapmaktan çekinmeyeceğini de beyan edebiliyor. Önlem alınmakta gecikildiği takdirde tarih sayfaları arasında kalan Babayiler isyanından, Şeyh Bedrettin ve Şeyh Said'e kadar uzanan din görünümlü isyanların belki de en ciddi, en sinsi, en kapsamlı ve en tehlikelisi olabileceğini işaret etmek yanıltıcı bir tahmin olmayacaktır. Adı geçen rapor, 2. bölüm sayfa 42-43. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün değerlendirme belgesi. Sabri Uzun'un yönetim ve denetiminde istihbarat bülteniyle Fethullahçılara karşı duruşunu ortaya koyan ekiple Ankara Emniyet Müdürü olduğu dönemde yukarıdaki istihbarat raporunu hazırlayan Cevdet Saral ve ekibi arasındaki savaşın, bilindiği üzere emniyet teşkilatındaki Fethullahçı çürük elmaları temizlemeyi bir istihbaratçı ve yurtsever olarak görev edinmiş Saral ekibinin tasfiyesi ve cezalandırılmaları ile sonuçlanmıştır. Bu sonuç devlete can damarından sızmaya çalışan mürtecilerin sahip oldukları gücü göstermeleri açısından ibret vericidir. Artık devletin gücünü belli ölçüde eline geçiren bu unsurlar devleti ve laik hukuk sistemini Cumhuriyet rejimini savunanlara karşı bizzat devletin gücünü silah olarak kullanma aşamasında olduklarını göstermişlerdir. Bir başka ifadeyle bizatihi devlet olanaklarıyla savunma boyutundan saldırı boyutuna geçmişlerdir. Bir sonraki bölümde Cevdet Saral ekibine karşı Fethullahçı kadrolar tarafından yürütülen sistemli dezenformasyon faaliyetleri tipik örnekleriyle anlatılacaktır. Konunun can alıcı bir başka noktasına gelince, Fethullahçıları masum gösteren Sabri Uzun ve ekibi 2002 Temmuz'un son haftasına kadar görevde kalmışlardır. Buna karşılık Cevdet Saral ve ekibi maddi manevi baskılar altında tasfiye ile pasifize edilmiştir. Sonuca bakıldığında tasfiye edilen, cezalandırılan ekibin haksızlığının ortaya çıkarılmış olması gerekmez mi? Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise bu sorunun yanıtının evet olması icap eder. Ancak aşağıdaki belge tasfiye edilenlerin haklı olduğunu ortaya koymaktadır. hem de kimin tarafından? İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği 24.12.2001 tarih ve 505-139 sayılı yazı ve Türkiye'nin içine yuvarlandığı güvenlik istihbarat zaafı. Laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasa dışı örgüt kurup bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak suçundan sanık Fethullah Gülen hakkında Ankara İkinoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 2000-124 esasına kayden açılan kamu davasının duruşma ara kararı uyarınca, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca düzenlendiği iddia edilen 99-60 sayılı rapor, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde mevcut ise bu rapordan bir örnek ile eklerinin incelenmek üzere duruşmanın bırakıldığı 26-12-2001 tarihinden önce mahkemelerine gönderilmesine dair anılan mahkemenin İlgi A yazısı İlgi B havaleniz ekinde alınarak kayıtlarımız incelenmiştir. Polis müfettişi Ahmet Saraç ve arkadaşları tarafından düzenlenen 22.6.1999 gün ve 99-60 sayılı inceleme raporu 10.01.1999 tarihli Aydınlık Dergisi'nde devlete sunulan rapor, Fethullah Emniyeti ele geçirdi başlığı altında yayınlanan ve haberde ikincisi mükerrer olmak üzere toplam 85 Fethullahçı personelin personel daire başkanlığı ve eğitim ve öğretim kurumlarında görev yaptıkları iddiası ile ilgilidir. Aydınlık Dergisi'nde iddiaların yayınlanması üzerine konuyla ilgili olarak 1.11.1999 tarihinde iddiaların araştırılması için görevlendirilen 3 polis baş müfettişi tarafından düzenlenen 23.6.1999 gün ve 99-60 sayılı inceleme raporunda Aydınlık Dergisi'nde çıkan ve ihbar dilekçesinde isimleri geçen 85 personelden 10 personelin Fethullah Gülen cemaati ile ilgilerinin bulunmadıkları, İddialara ilişkin olarak müfettişliğimizce yapılan çalışma sırasında söz konusu cemaate mensup oldukları iddia olunan personelin çoğunun vasıflı, çalışkan ve amirleri tarafından vazgeçilmez eleman oldukları, 85 personelden bazılarının Fethullah Hoca cemaati oldukları yolunda tespitlerin yapıldığı ve bahse konu cemaatin uzun süreden beri polis akademisi, polis koleji, polis okulları ve bazı merkez birimlerinde yapılanmaya gittikleri kanısına varıldığı, ayrıca müfettişlerimizin istemi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çalışma sonucunda ihbar dilekçesinde yer alan 85 personele ilave olarak 132, 262 ve 6 kişilik isim listeleriyle 74 personele ait değerlendirme raporlarını tarafımıza göndererek isimleri geçenlerin Fethullah Hoca cemaatine ait IŞİD tarikatına mensup oldukları belirtilmiştir. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce belirtilen konuya ilişkin yaptığı çalışmalarda IŞİD tarikatına mensup teşkilatımız içerisindeki bazı elemanların toplantı yaptıkları 10 adet ev ile bu evlerde toplantıya katılanların kimlikleri tespit edilerek tarafımıza gönderilmiştir. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün tespitlerinde de belirtildiği üzere Fethullah Gülen ve cemaatinin çok iyi organize olmaları ve takiye kurallarını mükemmel şekilde uygulamaları sonucu teşkilatımız içerisindeki personelin cemaat elemanı olup olmadığının tespiti ve bunların delillendirilmesinin güç olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple söz konusu cemaat elemanları oldukları kanısına varılan ve tarafımızca tespit edilenler ile Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucu tespit olunan IŞİD tarikatına mensup teşkilat elemanlarımızın toplantı yaptıkları yerler ile buralarda toplantıya katılan personele ilişkin cezai müeyyide uygulamasını mümkün kılacak adli ve idari soruşturma aşamasına geçebilmek için uygulama birimlerince teknik çalışma, izleme, operasyon vesaire yapılması sonucu elde edilecek delillere göre tahkikatın yürütülmesinin daha sağlıklı olacağı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün bu konuya ilişkin yapmış olduğu çalışmalarının sürdürülmesinde ve bu hususta yurt genelinde yapılacak çalışmaların istihbarat daire başkanlığınca koordine edilmesinde ve belirtilen çalışmalara işlerlik kazandırılmasına yarar görüldüğü görüş ve kanaati belirtilmiştir. 2. Polis müfettişleri tarafından düzenlenen bu inceleme raporu bakanlık makamına arz edilmiş ve makamın konunun bir kez daha bakanlık teftiş kurulunca, mülkiye müfettişlerince ele alınarak incelenmesi emri üzerine konu 30.06.1999 tarihinde bakanlık teftiş kurulu başkanlığına intikal ettirilmiştir. Görevlendirilen mülkiye baş müfettişleri tarafından düzenlenen 30.12.1999 gün ve 48-32-3-81 sayılı inceleme ve soruşturma raporunda polis baş müfettişlerince düzenlenen 22.6.1999 gün ve 99-60 inceleme raporunda ismi yer alan toplam 528 personelden 40 tanesini yine benzeri konuda düzenlenmiş 28-2992 gün ve 15-92 sayılı raporda adı geçen toplam 84 personelin 19 tanesi mükerrer olduğu için toplam 105 kişi, personelin Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkileri olduğu ya da sempati duydukları kanaatine varıldığından, öncelikle emniyet teşkilatının personel, istihbarat ve eğitim kurumları gibi hassas birimlerinde istihdamlarının önlenmesi, söz konusu personelin durumlarının tam olarak tespiti ve ayrıca adli ve idari soruşturma açılması için uygulama birimlerince operasyonel faaliyetlerinin icra edilmesinin, teknik izleme çalışmalarının yürütülmesinin ve tüm bunların sonucunda elde edilecek deliller çerçevesinde işlem yapılmasının gerektiği görüşü belirtilmesi üzerine, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birimlere bilgi verilmiş olup halen çalışmalar devam etmektedir. Bahse konu polis baş müfettişi Ahmet Saraç ve arkadaşları tarafından düzenlenen 22-6-1999 gün ve 99-60 sayılı inceleme raporu ve eklerinin bu konularla ilgili olarak halen devam etmekte olan çok gizli, gizlilik dereceli çalışmalara ait olması, bu çalışmaların teşkilat personeline yönelik olması, bu bilgilerin herhangi bir şekilde kamuoyuna yansıması halinde bu çalışmaların zarar göreceği, kurumumuzun yıpratılacağı, ayrıca bu konuda hakkında inceleme ve araştırma yapılan personele ilişkin iddiaların asılsız çıkması halinde personelin manevi şahsiyetinin zedeleneceği ve kurum aleyhine dava açma hakkı kazanacağı düşünülmektedir. Konunun bu kapsamda değerlendirilerek bu bilgilerin gizliliğinin korunmasını ve verilen bilgilerin yetersiz olması halinde ek bilgilerin verilebileceği hususunu takdirlerinize arz ederim. Özel arşiv. Kaset 11D1. Emniyet Genel Müdürlüğü adına Ankara 2 No'lu DGM'ne gönderilen yukarıdaki yazıda iç güvenliğimizden birinci derecede sorumlu bir makamın içine düştüğü, düşürüldüğü trajikomik pozisyonun tüm ögelerini görebilirsiniz. Şöyle ki, yazıda emniyet teşkilatı içinde Fethullahçı adıyla bilinen yasa dışı bir kadrolaşmanın olduğu resmen kabul ediliyor. Bu durumda Cevdet Saral ve arkadaşlarının haklılığı da zımnen kabul görüyor. O halde Fethullahçı kadrolaşma olgusunu ortaya çıkaranlara işten el çektirilirken, onlarca soruşturma ve davaya muhatap edilirken, niye Fethullahçı kadrolaşma içinde yer alan emniyet mensuplarına aynı yasal prosedür ve yöntemler uygulanmıyor? Dahası Türk halkının verdiği vergilerden maaş alarak Türk devletinin bekasına ve iç güvenliğe koşulsuz hizmet yerine ne üdüğü belli olan şeyhlerine hizmet sunan, meslek yeminine ihanet eden, mesleki ayrıcalıklarını ve temsil ettiği devlet gücünü cemaatinin hizmetine sunan ve cemaat düşmanlarına karşı silah olarak kullanan, iç hizmete ilişkin tüm yönergeleri çiğneyen, dinsel kadrolaşma sonucu kendilerinden olmayan emniyet mensuplarının terfi ve atamalarında haksız rekabete yol açan, devlete ait gizli bilgileri cemaat istihbaratına aktaran, tüm mesleki deneyim ve birikimlerini dezenformasyon, istihbarat, istihbarata karşı koyma, değerlendirme, ajitasyon ve provokasyon servisleriyle cemaat hizmetine hasreden, vatandaşın güvenine ihanet eden ve bir anlamda can güvenliğini tehlikeye düşüren, Cumhuriyeti savunan aydınlara ve de meslektaşlarına karşı tetikçi mürit pozisyonunda kullanılan bu işbirlikçilere karşı bugüne kadar ne yapıldığı sorusunun da yanıtı ortaya çıkmaktadır. Koskoca bir hiç. Vatandaş da hangi polis, tarikatçı mı, normal mi kuşkusunun doğmasına yol açarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün imaj kaybına neden olanların bu doğrultudaki anketlerde en güvenilir kurumların başında TSK'nın adı geçerken emniyetin güvenilmez ya da az güvenilir kurumlar arasında yer almasından birinci derecede sorumlu oldukları daha fazla ne kadar görmezden gelinecek ki? Bu soruşturma sonunda soruşturanın soruşturulmasına dönüşmüştür. Bizden sonra soruşturmanın örtbas edildiği kanaatindeyim. Fethullahçı olduğuna inandığım meslektaşlarım şu anda önemli görevlerde. Benim cezalandırılmamı isteyenlerden birisi Temüh, diğeri Asayiş Daire Başkanı. Böyle bir istihbarat daire başkanı da var. Benim teşkilatımın maalesef şu anda zapt edildiği kanaatindeyim. Bu açıklama bir başka Batı devletinde yapılmış olsaydı emin olunuz ki bırakın Emniyet Genel Müdürü ya da İçişleri Bakanlığı, hükümetin istifası söz konusu olurdu. Ya bizde? Bu ifadenin sahibi Fethullah Gülen raporunun hazırlayıcılarından eski istihbarattan sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Akın, Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde verdiği yenilir yutulur olmayan tanık ifadesi, ne Emniyet Genel Müdürlüğü, ne İçişleri Bakanlığı ve ne de hükümette en küçük bir tepki ya da hareket yaratmamıştır. Anlaşılan zapt edenler tepki verilmemesini uygun görmüşler ve bunu da çok yeniliği gerçekleştirmişlerdir. Nitekim Akın açıklamaları bir gün sonrasında kamuoyunun gündeminden düşmüştür, düşürülmüştür. Ancak bu suskunluğun tepkisizliğin isnadı kabullenmek anlamına geldiğini de konuyu bilenler algılamışlardır. Diğer taraftan yazıda 1992 ve 1999 tarihli resmi soruşturmalarda adı geçen bağlantılı işbirlikçi sayısı 528 olarak belirtilmektedir. Bu sayıyı tüm Türkiye geneline yaydığınızda akıl almaz bir rakam ortaya çıkacaktır ki biz vazgeçtik bu varsayımları. Bunların gittikleri 10 adet ev, o da ilk etapta saptanan, adresleri belli olduğu halde bu evler bugüne kadar hiç basılmış, pardon, savcılık müzekkerisi ile hiç aranmış mıdır? Bu evlerdeki izinsiz toplantılara katılanlara yönelik operasyonlar düzenlenmiş midir? Yukarıdaki yazıdan da anlaşılacağı üzere bu sorunun yanıtı hayırdır. Peki her yıl neredeyse binlerce operasyonla hücre evleri, randevu evleri, örgüt merkezleri, hatta şirketler, bankalar, kamu kurum ve kuruluşlarındaki makam odaları basılır ve yakalananlar için bilinen her türlü polisiye yöntemle gereği yapılırken, bir başka ifadeyle konuşmaları sağlanırken Fethullahçıların evlerinin dokunulmazlığı mı bulunmaktadır? Bu mudur anayasal eşitlik? Ya da yine yazıda belirtildiği üzere, personelin Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkilerin olduğu ya da sempati duydukları kanaatine varıldığından öncelikle emniyet teşkilatının personel, istihbarat ve eğitim kurumları gibi hassas birimlerinde önlenmesi aradan geçen 3 yıl zarfında ne ölçüde gerçekleştirilmiştir? Kaç kişi bu tür hassas birimlerden uzaklaştırılmış ya da daha pasif görevlere atanmıştır? Örneğin her yıl emniyet teşkilatından gasp, tehdit, narkotik kaçakçılığı gibi çok sayıda suça ada karışan yüzlerce emniyet mensubunun ilişkisi kesilmektedir. Bu bağlamda Fethullahçıların dokunulmazlığı mı söz konusudur? Yine yazıldığı belirtildiği üzere ayrıca adli ve idari soruşturma açılması için uygulama birimlerince operasyonel faaliyetlerin icra edilmesinin, teknik izleme çalışmalarının yürütülmesinin ve tüm bunların sonucunda elde edilecek deliller çerçevesinde işlem yapılmasının gerektiği konusunda aradan geçen 3 koca yılda ne yapılmıştır? Bu soruların yanıtı DGM açısından hiçbir anlam ifade etmemektedir. Gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birimlere bilgi verilmiş olup halen çalışmalar devam etmektedir. Daha da acısı Fethullah Gülen'in yargılaması aşamasına DGM'ye yarayacak ek bilgilerin Emniyet Genel Müdürlüğü'nde mevcut olması ancak yeniden talep haline bu ek bilgilerin gönderilebileceğini söz konusu yazıda belirtilmesidir. Sormak gerekmez mi? Elinizde ek bilgi var da niye acilen ve öncelikle mahkemeye sunmuyorsunuz? Amaç adliyeye, mülkiyeye, emniyete, kısaca devlete sızmaya çalışan bir yasa dışı oluşumu, bir şeriatçı yapılanmayı ortaya çıkarmak ve elebaşısını yargı kararıyla mahkum ettirmek ise makama sormazlar mı? Ek bilgileri hemen göndermeyip niye tutuyorsunuz? Ve ayrı bir taleple göndermek için kime, kimlere zaman kazandırmayı umuyorsunuz? Nitekim Ankara İkinoğlu DGM'nin isteği üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü yeniden bir yazı göndererek duruşmanın yapıldığı 6 Mayıs 2002 tarihi itibariyle söz konusu soruşturmanın henüz sonuçlanmadığı, yapılan çalışmaların çok gizli bir biçimde sürdürüldüğü, soruşturma tamamlandığında bilgi verileceği yolunda görüş bildirmiştir.